Merhaba, Öykü Meltem'ine hoş geldiniz. Bu hafta size küçük bir sürprizim var. 2014 yılında Kaos GL'nin Kadın Kadına Öykü Yarışması'nda o yılın konusu 2013'teki gezi olaylarına istinaden bir mücadeledir aşk şeklindeydi. Ben de nacizane bir öykü göndermiştim. Bu öykü o yıl Neredesin Aşkım jüri özel ödülüne layık görüldü. Kaos GL bu etkinliği 2006'dan beri düzenliyor. 2020'nin son günlerinde ise 2006'dan 2020'ye kadar ödüllü öyküleri Aşkın L Hali adıyla 5 ciltlik bir seride Nota Bene yayınlarında kitap olarak literatüre kazandırdılar. Bu seri Burcu Ersoy, Karin Karakaşlı ve Pelin Buzluğ'un editörlüğünde hazırlandı. Benim de öykümün yer aldığı 3. cildin editörü, severek de takip ettiğim bir isim olan sevgili Karin Karakaşlı, sunuş yazısının bir bölümünde şöyle söylüyor. Duyuların, deneyimlerin, anıların, hayallerin dili değişik bu öykülerde. Egemen anlatıların tanrısallığından eser yok. Başka türlü bir hayata ve dolayısıyla başka türlü bir edebiyata talip. Sakınımsız, çırılçıplak. Lezbiyen, biseksüel, trans ve hiçbir tanıma sıkıştırılmak istemeyen akışkan, queer karakterleri aile kavramına getirdiği alternatif ortak hayat pratikleriyle bambaşka bu öyküler. Keza karakterlere koşut yenilikçi dil arayışlarıyla da. Çünkü her deneyim kendi dilini arar ve yaratır. Dolayısıyla bu öykülerin edebiyat tarihine katkısı dile getirmenin ve ses vermenin çok ötesinde. Tıpkı hayatta olduğu üzere edebiyatta da alanını oluşturan ve kapsayıcılığı sonsuz olasılıklarla genişleten bir yanları var. Evet, dilerseniz Karin Karakaşlı'nın bu söyleminden sonra öykümüze başlayabiliriz. İyi dinlemeler. Cihangir. Kimsin sen? Ben bir yol yorgunuyum. Sen bir yol yorgunusun, dedim. Seni dipteki karanlık odaya götürdüm. Evimizin kilitlenebilir tek odası. Uyu, uyuyunca sana şehri gezdireceğim. Neden şehri gezdireceksin? Neden uyuyunca? Unutmak için. Niyazi Zorlu, Şehir İçi Öyküleri. Biber gazından helak olmuş, dizlerimdeki kan kurumuştu eve geldiğimde. Hemen üstümü başımı silkeledim, saçlarımı düzelttim, dudaklarıma sevdiği gülümsemeyi ekledim. Telaş yapmamalıydı çünkü iki canlıydı. Canım ve canımın canı. Kapıyı açtı, boynuma atladı. Önce onu, sonra karnını öptüm. Meraktan geberdim. Ne olur gitme artık. Sen orada bir direnirken ben burada dokuz direniyorum, dedi. Doğum ve direnmek kelimeleri evlenmiş gibi geldi o an bana. Her doğum bir direniş değil mi sevgilim, dedim. Baktı, kehribar gözleriyle ve Niyazi'nin o edebi hayat parçalarını okudu. Uyutayım mı seni, dedi. Girdim koynuna, uyudum. Gözlerimin gördüğü faşistlikleri unutmak için. 4 yıl önce öldürülen bir eşcinsel arkadaşımızın katillerinin bulunması için katıldığım bir eylemde gördüm onu. Elinde kocaman pankartı açmaya çalışırken, "Yardım edebilir misin?" dedi. Gülümsedim ve açtık pankartı. Ona göre o gülümsemeyle başlamıştı her şey. Sonrası deliliklerle dolu bir aşk. Öyle aşık oldum ki aşktan her yer pembe değil, onun kehribar gözlerinin rengiydi. Öyle ki ertesi gün iş yerine gittiğimde odama gelen iş arkadaşım Şebnem, "Oo Nevra Hanım, aşık olmuşsunuz belli ki. Kim bu yakışıklı?" dedi. Şok oldum tabii. Nasıl anlaşılır ki insanın aşık olduğu bir bakışta? Hadi onu geçtim. Yakışıklıya ne cevap vereceğim? Suratım nasıl bir hal aldıysa, "Şebnem, sizi ilk defa böyle gördüm. Umarım her şey güzel olur," dedi ve çıktı. Güzel de oldu. O esnada bir mesaj geldi telefonuma. "Akşam güzel bir tiyatro var ve seninle gitmek istiyorum. İtiraz istemiyorum." Akşam bir mesaj daha. "Şoförünüz sizi bekliyor madam. Ona bir el sallayın." Pencereye fırladım. Arabanın yanında iki elini de açmış, deliler gibi el sallıyor, öpücükler gönderiyordu. Heyecanla indim hemen. Kemerimi takarken, "Ben sana aşık oldum. Sen ne haldesin bilmem ama bana çok iyi geliyor. Bil istedim," dedi. Öyle başladı güzel aşkımız. Özgürlük bir insana bu kadar mı yakışır? ya da insan özgürlüğün kokusunu sevdiceğine bu kadar mı güzel yansıtır? Bu başımı döndürmüştü, hala da döndürmekte. Memleketten annemle babam geldiğinde bu değişimi onlar da gördü. Annem, "Mutlu görünüyorsun, kimse bu çocuk tanışmak isteriz. Yaşın geldi 30'a, ne güzel olurdu evlensen, bir mutlu yuvan olsa," dedi. İçimden, "Mutlu yuva bir tek yakışıklı adamlarla mı oluyor?" demek geldi ama sustum tabii. Yalan söylemek zordu ama bu yalanlarla mutlu oluyordu bu toplum, ailem, arkadaşlarım. Yalan söylemeden ne aileme ne iş yerime karşı mutlu olabiliyordum ben. Onun ailesi yaşamını biliyordu. Anne Belçikalı, baba Türktü. Etrafındaki herkes her şeyi biliyordu. Bense hayretle izliyordum bu rahatlığını. Baskı neydi, bilmez miydi hiç bu deli kadın? Çiçekler gönderiyordu ofisime isimsiz. "Bu papatyalarda seni gördüm sevgilim, senin de görmeni istedim," diye. Sinemalar, tiyatrolar, hafta sonu kaçamakları derken bir yıl sonra bir sabah beni işe bırakırken "artık geceleri seninle uyuyup gözümü seninle açmak istiyorum," dedi. Nasıl yapardım bunu? Yıllarca yalnız yaşayan ben etrafa ne derdim, nasıl bir açıklama yapardım? Sorumluluktan mı korkuyordum? Hayır. Nasıl istiyordum evimin içinde olmasını, uyurken onu izlemeyi, ona sevdiği yemekleri yapmayı? Duraksadığımı görünce, "Korkma, her şeyin üstesinden beraber geleceğiz. Yan yana olunca bu daha kolay olacak. Güven bana," dedi. Oldu da. Güzel bir ev bulduk Osman Bey'de. Dayadı döşedi benim işim yoğun diye. Almak istediği her şeyin önce fotoğrafını çekip ben beğenirsem aldı. Cesareti beni ona defalarca kez yeni baştan aşık etti. Her şeyi çekip çeviriyordu onca zorluğa rağmen. Sanki yeniden doğmuş gibiydim. Varlığımın farkında değilmişim meğer onca sene. Bazen Belçika'ya gidiyordu. Ailesini ziyarete ya da iş için. Nasıl da özlüyordum onun o huzurlu kokusunu. Pijamalarını bırakıyordu. "Yıkamadım, sen yalnız kalma," diye diyordu. Gelene kadar pijamalarıyla yatıyordum deli gibi. Beraber yaşamaya başladıktan 10 ay sonra iş yeri temelli Belçika'da olmasını istedi terfi vererek. Yıllarca o terfi için savaşmıştı anlattığına göre. Eve geldiğinde ilk defa gözlerinde ışıltı yoktu. Ne yapacaktık? Uzaktan uzağa nasıl olurdu? Saatlerce konuştuk. Ertesi gün mesaj attı. "Akşam için plan yapma papatyam. Yemek için yer ayırttım, konuşmalıyız." Korktum. Senaryolar yazmaya başladı lanet kafam. Kesin bırakacak beni. Gidecek ya da bir süre idare edelim, gelir gideriz diye oyalayacak ve ayrılacak sonra. Kafamda deli sorular ve senaryolar, gittim her zaman gittiğimiz kafeye. O yoktu. Masamıza oturdum. Bir garson elinde bir buket papatya ve en sevdiğim şaraptan bir kadehi masama bıraktı. "Yelda Hanım'ın notu var size," dedi. Aldım ve açtım. "Canım sevgilim, 15 dakika gecikeceğim. Şarabını beni düşünerek yudumla ve papatyaları kokla ben gelene kadar. Özür dilerim." Bilirdi. Bekletilmeyi sevmediğimi ama hep gönlümü alırdı. Bekledim. Onu beklemeyi bile sevdiğimi fark ettim. Geldi. Her kucaklaşmamızda baharın gelişi gibi taze duygular, taze kokular bırakıyordu bana. Heyecanlıydı. Ellerini çok hareket ettirirdi böyle anlarda. Yemekler geldi, ciddi bir konuşma öncesi boğazını temizlerdi ve başladı. "Çok düşündüm, bu konuyu yıllarca çok düşündüm ama bunu açabileceğim bir kadın girmedi hayatıma sen gelene kadar." Gözleri parlıyordu. "Ben anne olmak istiyorum ve bebeğimizi seninle büyütmek istiyorum. Biliyorum, egoistçe bir duygu bu annelik ama yanımda sadece sen olabilirsen bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu konuya hemen karar vermeni istemiyorum. Fakat hemen karar vermeni istediğim başka bir konu var. Hayatımda iliklerime kadar aşkı seninle tattım. O yüzden seninle evlenmek istiyorum. Benimle evlenir misin madam?" Elindeki kutuyu uzattı. Ellerim titriyordu. Bütün kelimeleri tekrar tekrar yankılanıyordu kulaklarımda. Kutuyu açtım. Frida Kahlo'nun portresi sedef bir taşa işlenmiş muhteşem bir kolye. O an tüm zaman durdu. Ağlaştık. Sarıldık uzun uzun. İki kadın nasıl çocuk yapardı? Hadi yaptı, o çocuğu nasıl büyütürdü? Kafamda uçsuz bucaksız sorular ama hepsinin cevabı Yelda'da hazırdı. Belçika vatandaşı olduğu için her şey daha kolay olacaktı. Prosedürleri, yapmamız gerekenleri, istenilen bir yığın evrağı anlattı saatlerce. O hafta işi bıraktım. Herkes şoktaydı deliliklerime alışık olmalarına rağmen. Memlekete gittim. Aileme anlatmak biraz zor olsa da kararlılığımı görünce seslerini çıkaramadılar. Orada yaşayacağım bir müddet. İstanbul beni çok yordu. Ruhuma bunun iyi geleceğini hissediyorum. Gitmek istiyorum gibi açıklamalarla kurtuldum merkezden. Hemen evlilik işlemlerine başladık. Şimdi 5 satırla anlattığım bu işlemler aylarca sürdü tabii. Yorulduğum yerlerde her şeyi bırakıp beni koynuna alıp dakikalarca geleceğimizden, bebeğimizden bahsedip beni yatıştırmayı bildi. Belçika'ya gittik. Nikah işlemleri tamamlanmış ve 1 hafta vardı nikahımıza. Yelda sperm bankalarını araştırmaya başlamıştı bile. Her ne kadar bu olaya sıcak bakmasam da tanıdık donör bulmak da çok kolay değildi. Türkiye'de neyimiz varsa sattık çünkü paraya çok ihtiyacımız olacaktı. Nikah günümüz hayatımızın unutulmaz anlarından biriydi. Birkaç arkadaşımızın da olduğu sade bir törendi. Tek buruk yanı annemle babam yoktu. Haberleri bile yoktu. Gözlerindeki hüznü sil. Bu senin değil, onların kararı dedi. Yelda belki de haklıydı da. İmzalar atıldı, şampanyalar patlatıldı. Belediyeye verilen bir imza değildi heyecanı arttıran. Bebeğimize bir adım daha yaklaşmıştık. Dil kursum başladı ve yarım günde bir kafede garsonluk yapmaya başladım, dili daha hızlı öğrenebilmek için. İstanbul'da yöneticilik yapan bana bu bile koymadı, Yelda'nın sayesinde. O da hemen işlerine koyuldu, 6 ay sonra ise sperm bankasının kapısındaydık. Tüm test ve tetkikler yapıldı. Tabii ki yine bir dünya prosedür ve evraklarla uğraştık. Ama ikimizin de arkasında güçlü bir el vardı ve her zorlukta bu el bizi itekliyordu. İkimiz de biliyorduk ki bu el aşkımızdı. Sıra donör seçimine gelmişti. Yelda bunu benim yapmamı istedi. Garip bir duyguydu bu ama bir o kadar da heyecanlıydı. 1,82 boy, açık kahve göz, kumral, müzisyen ve Yunanistan uyruklu bir donör seçtim. Kanında bir Egeli ruhu olsundu. Anneleri gibi sanat ruhlu mu olacak şimdi bu kerata dedi Yelda. Gülüştük. İlk nakil başarılıydı ve hamileydi Yelda. Hayatımda hiç sarhoş olmadım ama mutluluktan sarhoş olmak ne demek anladım o gün. Bebeğimiz için hazırlıklara başladık. Bir akşam yemeğinde deli sevgilim, İstanbul'da doğurmak istiyorum. Tanıştığımız şehrin havası ilk kokladığı hava olsun istiyorum dedi. Artık Yelda'nın deliliklerine şaşırmıyordum. Doktor bir arkadaşım bir hafta önce mailinde Afrika'ya gönüllü olarak gideceğinden bahsetmişti. Onu aradım, 6 ay Afrika'da olacaktı. Evim size emanet dedi ve bebeğimiz için bize doktor arkadaşlarını tavsiye etti. İstanbul'a geldiğimiz sıcak bir Nisan gününde bebeğimiz 4 aylıktı. İstanbul'da bir arkadaşımın açtığı barın işletmesinde işe başladım 6 aylığına. Biraz da birikmiş paramız vardı. Her şey yolundaydı maddi açıdan. Günler geçiyor, Yelda'nın karnı büyüyor, heyecanımız da katlanıyordu. Kontrole gittiğimizde doktorumuz, yakışıklı bir oğlunuz olacak bayanlar, dedi. Kapkara ultrason ekranında beliren oğlumuzu görünce gözyaşlarımızı tutamadık. Eh tabii, bir de isim gerekti evladımıza. Yelda bunu da bana bıraktı. Hastaneden çıkınca en sevdiği kafeye ve semte götürdüm onu, Cihangir'e. Tam çayımdan bir yudum aldım, Cihangir olsun. Seninle ilk bu semtte buluştuk. İlk yemeğimiz, ilk kahvemiz hep burada oldu, dedim. Elimi tuttu ve karnına koydu. Cihangir, dedi usulca. Ben de karnına eğildim ve senin adın Cihangir olacak ve biz seni çok seveceğiz. Sen sağlıklı, huzurlu ve merhametli bir çocuk olacaksın, dedim. Hamilelik sorunsuz devam ederken Haziran'da ülke faşizme direniyordu. Toplumun her kesiminden insan bir avuç ağaçtan yola çıkıp özgürlüğü için tek yürek olmuş direniyordu. Yelda'yı evde bırakıp her gün Taksim'e gidiyordum. 10 dakikada bir iyi olduğumu bildiren mesaj gönderiyordum. Yanımda olamadığı için çok üzülüyordu ama benim bile dayanamadığım o gerilim hamile bir kadına göre hiç değildi. Kuşkusuz ki en iyi mücadeleyi verenler LGBT'yi bireylerdi. Hayatlarımız mücadeleyle başlıyordu zaten. Direnmeyi bize öğreten devlet neden direnmemize bu kadar şaşıyordu, onu da anlayamamıştım. Şiddetin, biber gazının en yoğun olduğu son gün defalarca yere düştüm. Dizlerim kanayıp kanayıp kurudu, umurumda değildi. Gözümün önüne yaşadığım 30 yıl geldi her defasında. Aile, toplum ve devlet bebekliğimden itibaren milyonlarca kez kanatmamış mıydı kalbimi sırf bir kadına aşık oldum diye? Dizim kanamış çok muydu? Eve gittiğimde Yelda öperdi, geçerdi. Aşkı pembe panjurlu ev diye değil, mücadele olarak öğrenen bizler o yüzden ki her şeye, her canlıya daha duyarlıyız. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam derken asıl destanı bizler yazmıştık. Yelda'nın koynunda uyuyakalmışım. Uyandığımda öyle güzel güldü ki, "Neden gülüyorsun sen?" dedim. "Gülmek devrimci bir eylem değil mi? Cihangir'i alıştırıyorum. Gülmeyi öğretelim ona, olur mu? Her şeye rağmen gülebilmeyi." Güldüm, bahar kokusunu içime çekerek sarıldım ona, oğlumuza. Bir Eylül günü doğacak Cihangir'e 7 renkten uçurtma yaptık. Özgürlük adına ölenlere uçursun diye. Meltem Bent. Öykümüz burada sona erdi. Ben bu öyküyü yazarken mekan olarak Gezi Parkı'nı bilerek seçmiştim. Bir yerlerde benim küçük öykümde de dahi olsa o yaşananlar unutulmasın ve kalsın istedim. Bu olanağı bana sağlayan sevgili Kaosgele Derneği'ne şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varlar. Kaosgele hakkında kısa bir bilgi verecek olursam, Kaosgele 1994 yılında kapağında "Yalnızca seksist değil, aynı zamanda heteroseksiz bir toplumda yaşıyoruz" diyerek ilk olarak dergi olarak çıktı. 2005 yılında ise Türkiye'nin ilk ve resmi LGBTİ artı derneği oldular. Dilerim ki bu zorlu mücadeleleri hep aynı azimle ilerler. 2014 yılında Ceylan Ertem Amansız Gücenik adlı albümde Hırpalandı Mayıs adında bir şarkı seslendirdi. Bence Gezi'den sonra en iyi yapılan şarkıydı. Hala ve hala o çok dokunaklı sözleri son ses dinliyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? O zaman Radyo Karavan'da şarkımızı havalandıralım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Avutacağım. Yok.